Ayrım 17, sayfa 137. Cevabın tonunda küçük bir tereddüt saklıydı. Ama biraz şey kaldın, tuhaf. Senden açık bir cevap bekliyorum. Rahatsızlıklarımın izlerini taşıdığımı düşünüyor musun? Yoksa tam tersine gerçekten dengemi bulduğum söylenebilir mi? Charles Prus'un dumanını üfleyerek zaman kazanmaya çalıştı. Evet dedi, sonunda tamamen iyileştin. Gerçek dengene kavuştun. Eksantrik, dengesiz biri değilsin. Ayakların yere basıyor. Gerçekçi, düzenli olman gereken şeyler konusunda neredeyse manyak, gerçek bir uzman. Dayan ilk kez gülümsedi. Charles'ın tüm iştenliğiyle konuştuğunu biliyordu. Sözün gerisini getirdi. Öyleyse çocuğun kemerini takmamamı nasıl açıklıyorsun? Çok içmiştik, çok geç olmuştu biz. Dayan masaya vurdu. Fincanlar şangırdadı. Son müşteriler başlarını çevirip merakla baktı. Lucien tüm hayatımın kararı diye bağırdı. Karar verecek yaşa geldiğimden bu yana yaptığım en iyi şey. Birkaç kadeh şampanyadan sonra bu en basit güvenlik önlemini mi unutacağım? Onu arabanın arkasında basit bir sırt çantası gibi mi yerleştireceğim? Charles parmaklarıyla prosunu sıktı. Bütün bunlara geri dönmekte doğru yapmıyorsun. Sayfayı çevirmen... Dayan yağmurluğuna uzandı. Tamam, sana güvenebileceğimi sanıyordum ama yanılmışım. Rehbere bakıp bir adı Paul Sacher. Charles tepesi fil dişinden yapılmış kocaman dolma kalemini çıkardı. Kendi kart vizitlerinden birinin arkasına adamın adresini, telefon numarasını yazdı. Başını kaşıyacak zamanı yok ama benim adımı verirsen seni hemen alır. Dikkatli ol, çok çapkındır. Ders verirken hep sınıfın en güzel kızlarını kapardı. Öteki öğrencilerin ağzını kapatmaktan başka yapacak bir şey kalmazdı. Gerçek bir sürübaşı. Dayan kart viziti cebine soktu. Teşekkür etmedi. Küçük bir tebessüm bile. Bütün bunların yerine konuştu. O gece beni rahatsız eden bir şey daha vardı. Ne? Beni öpmen merdivenlerde. Kaşlar kararsızlık belirtir gibi havaya kalktı. Charles Herrick'ten çember sakalını sıvazladı. Ha şu diye mırıldandı. Dayan gözlerini ondan ayırmıyordu. Beni neden öptün? İş adamı pahalı takım elbisesinin içinde kımıldadı. Bilmem, öylesine gelen bir şey işte. Charles Herrick'ten ünlü psikoloji danışmanı. Daha... İnanılır bir şey bulmaya çalış. Üvey babası giderek daha rahatsız görünüyordu. Hayır, gerçekten o ana ait bir hareketti. Uyumaya kalmış o çocuk loş ışıkta dimdiksen her zamanki gibi cesur ve kararlı. Her zamankinden çok farklı olduğun o gece, çok özgür olduğun, sana iyi şanslar dilemek istemiştim. Hepsi bu. Dayan çantasını alıp ayağa kalktı. Öyleyse iyi yapmışsın diyerek konuşmayı son noktaya koydu. Hissedebildiğim kadarıyla şansa çok ihtiyacım olacak. Topuklarının üzerinde dönerek İran kralını tahtında yalnız bıraktı. Birkaç adımda solunu baştan başa geçti. Koca restoran şimdi ıssız görünüyordu. Yarı karanlıkta sadece yaldızlı tablolar ile yağmurun kamçıladığı camlar parlıyordu. Dayan. Mermer hole varmıştı bile. Arkasına döndü. Charles aceleyle geliyordu. Hey tanrım, neyin peşindesin? Bana her şeyi anlatmadın. Cevap vermeden önce Charles'ın yanına varmasını bekledi. Sadece bilmek istiyorum. O kemer sorununu çözmek. Hayır dedi Charles. O kazayı bir kaza olmadığını düşündüğün için yeniden yaşamak istiyorsun. Dayan birden psikolog üvey babasına büyük bir hayranlık duydu. Üzerinde saman kağıdından bir elbise varmış gibi tüm düşlerini okumuştu. Mantığın ötesinde de olsa aklındakileri anlamıştı. Doğruladı. Haklısın. O kaza ile Van Key'nin ölümü arasında bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşünmem? Bu kadar rastlantı olamaz. Lucien'in henüz anlaşılmaz bir olayın ortasında bulunduğundan eminim. Charles soludu. Aman tanrım, sakın deli olduğumu söyleme bana. Kıvırcık saçlı, yanık tenli adamın benzi sararmış gibiydi. O kaza bir cinayet girişimi mi? Tüm kanıtları toplayamadım daha. Hangi kanıtları? Sabırlı ol. Dayan topukların üzerine döndü. Charles yetişip kolundan tuttu. Göz kapakları kelebek kanatları gibi titreşiyordu. Beni dinle. Sen ve ben birbirimizi 16 yıldır tanıyoruz. Eğitimine hiç karışmadım. Annenle ilişkine hiç karışmadım. Ama bu kez saçmalamana izin vermeyeceğim. Bu kadar saçmalamana. Yaramaz kız çocukları gibi terbiyesizce, saygısızca güldü. Eğer bütün bunlar sadece düşümdeyse korkacak bir şey yok demektir. Küçük salak, Belki ateşle oynuyorsun ama oynadığının farkında bile değilsin. Haykırmıştı. Dayan sol tarafında hareketsiz duran garsonların bakışlarını hissetti. Kuşkusuz Charles Herrick'ın ilk kez böyle görüyorlardı. Sen yaptığının farkında değilsin dedi. Daha alçak bir sesle. Haklı olduğumu kabul etsek bile dikkat et. Kabul etsek bile diyorum bu işe karışmazsın. Bu polisin işi. Cevap verme. Fırsatı bırakmadan sordu. Ya o emniyet kemeri? O kemer nasıl bir kanıt olabilir ki? Emniyet kemeri takılmamış. Eksperin raporu bu konuda. En ufak bir kuşkuya yer bırakmıyor. Öyleyse ne? Kemeri taktığımdan eminim. Kopkoyu bir gölge Charles'ın yüzünü kararttı. Ne yani? Kemeri Lucien mi? Lucien mışıl mışıl uyuyordu. Dikiz aynasından bakıyordum ona. Neler saçmalıyorsun? Kemer kendi kendine mi açıldı? Dayan yaklaştı. Charles genç kadının ancak omuzlarına geliyordu. Dayan bir sır verir gibi fısıldadı. Ne derler bilirsin. Bütün mümkün olaylar sıralanıp bir kenara bırakıldıktan sonra geriye ne kalır? İmkansız olan. Charles parlak anını kapkara bakışlarını Dayan'a çevirmişti. Hangi imkansız? Dayan biraz daha eğildi. Gözlerinin önünden arabanın içini geçirdi. Kan, cam, karanlık bölgeler, buruşuk battaniye. Sesi hem korku yüklü hem tatlı ve yumuşaktı. İmkansız. O arabada benden başka birinin daha olması. 23. kısım. Dışarıda Charles Elises bahçeleri bir ışık ve yağmur halkası oluşturuyordu. Sağanak güneş ışınlarını daha da parlaklaştırıyordu. Yapraklar rüzgarda hışırdıyor, seçim gibi yağan yağmura zarif yeşil kıvrımlarla karşılık veriyordu. Dayan güneş gözlüğünü taktı, setin üzerinde tereddüt etti. Varsayımını yüksek sesle açıklamaktan rahatsız olmuştu. Arabada büyük bir ihtimalle battaniyenin altına ya da bagaja saklanıp çevre yolundayken Lucien'in kemerini çözen bir adam varsayımını. Küçük çocuğun herhangi bir güvenlik önleminden yararlanmayacağından emin olmak için saç kıskacın içinde ölmeye hazır bir çeşit intihar komandosu. Bütün bunlar mantıksız tabii. Kim kendini böyle bir tehlikeye atar ki tuzağın içine hapsolmayı kabul ederek kim kendini kurban eder? Üstelik kazadan sonra üçüncü bir yolcunun izine rastlanmamışken Dayan yine de düşündüklerine sıkı sıkıya tutunmaktan alamadı kendini. Park sorumlusu göründü. Aceleyle konuştu. Arabanızı hemen getiriyorlar madam. Sesinin tonu, yüzünün çizgileri söylediklerin tam tersini anlatıyordu. Dayan sordu. Ne oluyor? Üniformalı adam otoparka doğru umutsuzca baktı. Arkadaşınız her şeyle kendi ilgileneceğini söyledi. Hangi arkadaşım? Sizi bekleyen uzun boylu bey. Arabayı buraya kadar getireceğini söyledi ama parantez şaşkın bakışlarını çevrede dolaştırdı. Onu göremiyorum. Dayan 30 metre uzaktaki ıhlamur ağacının gölgesinde otomobilini gördü. Çakıl taşlı seti uzun adımlarla geçti. Koyu renk ön camın arkasında kontak anahtarıyla boğuşan Patrick Langeus'un gölgesini seçti. Cama vurdu. Polis komiseri irkildi. Sonra şaşkınca gülümsedi. Kapıyı açtı. Kiralık arabaların güvenlik şifresi olduğunu unutmuşum. Özür dilerim. Dayan içindeki duygunun öfke olup olmadığından pek emin değildi. Öte tarafa geçin dedi. Dev adam güçlükle sağ koltuğa geçti. Dayan arabaya girip sordu. Burada ne arıyorsunuz? Yoksa peşime adam mı taktınız? Polis komiseri hakarete uğramış gibi baktı. Birlikte öğle yemeği yememiz için adamlarından birini göndermiştim. Evinize vardığımda gitmek üzere olduğunuzu görmüş. Mesajımı iletmemiş. Sizi buraya kadar izledikten sonra beni aradı. Neden restorana girmediniz? Langeus yakasını gösterdi. Kravat takmayı düşünmemiştim. Dayan gülümsedi. Anlaşılan içindeki öfke değildi. Komiser konuşmasına davet etti. Biliyorum, kimliğimi göstermeliyim. Güç kullanarak içeri girmeliydim. Genç kadın kahkahayla güldü. Bu adamın gözle görülür derecedeki aldırmazlığı kendini çok daha hafif, çok daha duru hissetmesini sağlıyordu. Sanki tüm tasalarından arınmış gibi. Oysa Langius restoranı göstermek sordu. Üvey babanızla iyi anlaşır mısınız? Sorgudaki vurgu Daya'nın hoşuna gitmedi. Aklınızda neler geçiyor? Adam parmağının ucuyla yan camı tıklattı. Dalgın gözlerini bahçeye dikti. Hiçbir şey geçmiyor. Çok şey görürüm. Hepsi bu. Gözlerinin içi gülüyordu. Bizim işimizde demek istiyorum. Dayan da gözlerini bahçeye çevirdi. Sağanak yoldan geçenlere, çocuklu annelere, pul satıcılarını kaçırtmıştı. Geriye sadece gölgelerle hareketlenen parıltılı bir görüntü kalmıştı. Hareketsiz birikintiler, sanılan yapraklar, yağmurla cilalanmış taş tepeler, suların çekildiği bir kıyı düşündü. Birden içinde karşı konulmaz bir yumuşaklık, kahet, şekerleme ve naneli bonbon özlemi duydu. Sordu. Beni neden görmek istiyorsunuz? Komiserin elinde bir dosya beliriverdi. Size bazı haberler vermek istemiştim. Varsayımlarımı sizinle paylaşmak. Kağıtlarını karıştırdı. Langios teknolojinin günlük hayata esir almasına direnen o snow ve çağdaş yeni polislerden birine benziyordu. Spiral ciltli not defterine gömülüp cep telefonunu taşımaya direnen o aynasız tipine söze girişti. Bu olayda bize saçma gelen çok fazla şey var. Önce cinayetin vahşeti, katilin belirgin gücü, aynı zamanda da boyu hakkındaki varsayımlar. En çok 1.60 ama bir sır daha var. Tümüyle anatomik. Langerus durakladı. Yağmur arabanın tavanında hafif bir İspanyol havası tutturmuştu. Dayan bir baş hareketiyle devam etmesini istedi. Katilin iç organların arasında el yordamıyla atar damarı nasıl bulduğu meçhul. Adli tıp uzmanlarımıza göre deneyimli bir cerrah bile başaramazmış bunu. Parantez yeni bir soluk alıp devam etti. Bu kadar imkansızlık fazla. Onun için yöntem değiştirdim. Bunun bir törene, örneğin Vietnam'da uygulanan bir kurban merasimine benzeyip benzemediğini düşündüm. Ve ne buldunuz? Başta elle tutulur hiçbir şey. En azından Güneydoğu Asya'da ama İnsanlık Müzesi'ndeki bir etnolog beni Orta Asya'ya yöneltti. Sibirya, Moğolistan, Tibet, Çin'in kuzeybatısı. Başka uzmanlarla karşılaştım. İçlerinden birine göre katilin kullandığı yöntem o ülkelerde uygulananlarla benzerlik gösteriyormuş. Ne demek istiyorsunuz? Bir kurban etme yöntemi mi? Hayır, çok daha kaba. Hayvanları böyle öldürüyorlarmış. Göğüs kafesinin altında bir yer yarılıyor, sonra açılan yarıktan çıplak el sokularak hayvanın ana ata damarı sıkıştırılıyormuş. Dayanın beyninde bir şimşek çaktı. Bütün bunlar belirsiz anılar çağrıştırmıştı. Langios anlatmaya devam ediyordu. Etnoloğun dediğine göre bu yöntem Moğolistan'da çok sık kullanılıyormuş. Bir damla kanı ziyan etmeden bir koyunu, bir renginini öldürmenin en iyi yoluymuş. Bu soğuk ülkelerde hayvan enerjisini en küçük kırıntısını bile özen gösteriyorlar. Bir de kandan bir çeşit kokuları varmış. Tabu gibi bir şey.